Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 338. 16. kaset A yüzü. Tablo 58. Kefe'ye ulaşan mallar 1487-1490 adlı tablonun devamı. Baharat ve boyalar. Kırmızı boya Merzifon, Ankara, Bursa'dan. Karabiber İstanbul. Çivit, tütsü, şeker Ankara. Mısır ve Kıbrıs menşeli. Mazılar, Merzifon, Kastamonu. Afyon, Beyşehir. Hububat. Darı, Taman. Buğday, Azak, Azov, Taman. Büyük miktarlarda. Un, Bartın, Bayburt. Diğer maddeler. Şarap, Trabzon, Güney Kırım. Ceviz, Bursa. Odun ve kereste, kerpe, hurzuf. Kuru üzüm, Tokat. Hasırlar, küre. Kaynak, İnalcık 1992-B. Kırım ile Yarımada'nın kuzeyine düşen Bozkurt Kuşağı'nda Tatarlarca ekilip biçilen buğday Kefe'den deniz yoluyla ihraç ediliyor ve İstanbul'un buğday ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyordu. 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde yılda 150 gemi yükü söz konusu olacaktır. İstanbul'un büyük tüketim pazarı Bozkurt'un göçebelerini hayvancılığın yanı sıra tarımla da uğraşmaya özendiriyordu. Kırım'ın aşiret soyluları Bozkır'daki otlaklarının bir bölümünü tarım arazisine dönüştürüp Polonya, Rusya ve Çerkezistan'a düzenlenen akınlarda esir alınan köleleri tarımsal emek gücü olarak buralara yerleştiriyorlardı. Celali çetelerinin Anadolu tarımını mahvettiği 1596-1610 döneminde Karadeniz'in güney kıyıları Kırım'ın buğday üretimine bel bağlar olmuştu. Azak Denizi'nin girişindeki Kerç, Karadeniz'in güney kıyısındaki Osmanlı limanlarına buğday, hayvan derileri, çeşitli yağlar, kenevir, bal, tuz ve köle ihracında Kefe ile yarışan bir başka önemli transit merkeziydi. Ayrıca Kerç, kendi büyük boy mersin balığı üretimini şarap, tekstil ve diğer güney ürünleri karşılığı gene bu limanlara ihraç ediyordu. Kerç boğazında yük gemileriyle düzenli olarak karşıdan karşıya geçilebiliyordu. 15. ve 16. yüzyıllardaki güneydeki Osmanlı diyarlarının Rus İmparatorluğundan yaptığı ithalatın en önemli kalemlerinden biri değerli kürklerdi. Moskova yönetimi değerli kürk ticaretine tekel koymuş olduğundan Osmanlı sultanları saraya bağlı hassas tüccarını bol miktarda altınla Moskova'ya gönderip çardan ayrıcalıklı muamele talep ederlerdi. Örneğin 1551'de bu hassas tacirlerinden biri yanında 10 bin altınla Moskova'ya gitmişti. Moskova kentinde Orta Doğu tüccarının köle satın almasına da izin verilir ancak buna bir sayı sınırlaması konulurdu. Moskova'da kalay ve tekstil ürünleri dahil bazı Batı Avrupa malları da bulunabiliyordu. Bozkır'dan Nogayların ya da Kazakların yağmaladığı malların değerinin her seferinde 40 bin ile 70 bin altın arasında oynadığına bakılırsa Kefe veya Azak'tan Moskova'ya giden Osmanlı kervanları hayli büyük olmalıdır. Sayfa 339. Köle ticareti. Köle ticaretinden alınan vergilerle gümrük besinleri Osmanlı hazinesinin Kırım limanlarından sağladığı en önemli gelirdi ve 1520'de 1.310.000 akçayı ya da yaklaşık 21.000 düka altınını buluyordu. 1577-78 yıllarında köle vergisinin 14 aylık geliri bir hesaba göre Kırım'daki Osmanlı topraklarının toplam gelirinin %29'una eşitti. Tek başına köle vergisinden sağlanan gelir 1520'de 620 bin akçeden 1529'da 650 bin akçeye çıkmıştı. Kefe'deki gümrük vergileri deniz yoluyla yapılan ithalat ve ihracattan ad valorem %4.2 olarak alınıyordu. Köle vergisi daha yüksekti. Alınıp satılan kişi başına 256 akça ya da yaklaşık 4 düka altını olarak tahsil ediliyordu. Görece büyük Osmanlı kentlerinde ortalama nitelikte bir kölenin piyasa fiyatı 15. yüzyılın ikinci yarısında 25 ile 50 altın arasında değişmekteydi. İslam ülkelerinde özellikle de Osmanlı toplumunda köleler hayatın vazgeçilmez bir parçasıydı. Sadece ev hizmetlerinde değil, askeri ve ekonomik alanlarda da çalıştırılıyorlardı. Daha önceki yüzyıllarda köle askeri seçkinler zümresinin ekime yeni açılan topraklarında tarımsal emek gücü olarak yaygın bir kullanım bulmuştu. Çiftçi aileleri halinde toprağa yerleştirilen vakıf köleleri kölelik statüsünden yüzyıllar boyu sıyrılamıyorlardı. Vakıf dışı ortamlarda ise genellikle reaya (hür köylü) kitlesi içinde kaynayıp gidiyorlardı. Kentsel zanaatkarlar bile köle emeği istihdam ediyor. Emek, İslami sınırlı süreli hizmet sözleşmeleri usulü çerçevesinde örgütleniyordu. Mukatebe denilen bu sözleşmeye göre kölenin kendi başına çalışıp kazancını biriktirmesine izin veriliyor. Böylece sözleşmede belirtilen sürenin sonunda kendi fidyesini ödeyip özgürlüğünü satın alması mümkün oluyordu. Gerek bu kurumun kendisi, gerekse İslamiyet'in köleleri azat etmenin erdemini vurgulaması ve bir hayır sevap işi olarak sürekli teşvik etmesi Osmanlı toplumundaki köle nüfusunu durmaksızın aşındırıyordu. Ağır ipekli kumaşların imali oldukça uzmanlaşmış, emek yoğun bir işti. Dolayısıyla İtalya'da olduğu gibi Bursa'da da bu tür sanayilerde fazlasıyla köle emeği kullanılıyordu. Venedik ve Cenovalılar gerek İtalya ile Arap ülkelerindeki köle pazarlarını beslemek, gerekse Levant'taki kolonilerinin tarımsal emek ihtiyacını karşılamak için gene Levant'tan sürekli köle satın alıyorlardı. II. Mehmed'in 1453'te köle ihracatını sıkı denetim altına alması, Müslümanların köle ticaretine konu olmasını yasaklaması, Cenova'nın Karadeniz ticaretine ağır bir darbe vurmuştur. Şu açıktır ki Osmanlı İmparatorluğu'nda sadece devletin değil ekonominin çeşitli kesimlerinin de temelinde kölelik vardı. Bu talep İstanbul ve Bursa gibi büyük kent merkezlerinde çok canlı bir köle piyasası yarattığı gibi esir ve cariyelerin belli başlı köle pazarlarında daima iyi para getirmesi sonucu Osmanlı tarihinin ilk 300 yılı boyunca sınır boylarındaki akıncı gruplarının çapul ve esir alma faaliyeti içinde güçlü bir dürtü oluşturuyordu. Ancak 16. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlılar tam da iç piyasalarında köle talebinin giderek arttığı bir sırada batı sınırlarında artık sert bir direnişle karşılaşır oldular. Bu yüzden Osmanlılara köle temini işi esas olarak Kırım Tatarlarının eline geçti ve bunlar Polonya'ya, Rusya'ya ya da Çerkezistan'a karşı yaygın köle akınlarına giriştiler. Öyle ki köle ticareti Kırım ekonomisinin temel direği haline geldi. Nitekim başarısız her akın Kırım'da ekonomik bir bunalıma yol açıyordu. Rusya ve Polonya'ya karşı düzenlenen esirci akınları 1514-1654 arasında özellikle yoğundu. 1578 tarihli vergi geliri rakamlarına bakılırsa sadece o yıl kefeye 17.502 köle ithal edilmişti. Bu dönemde ortalama nitelikte bir kölenin fiyatı 20 ile 40 düka altını arasında değişiyordu. Bu, yoksul bir yetişkinin 2-3 yıllık geçim harcamalarına denkti. Rus kaynaklarından hareketle yapılan hesaplara göre 1607-1617 döneminde 100 bin, 1632-1645 döneminde de 26.840 esir alınmıştı. Bir anlatıma göre de sahip Giray Han'ın 1539 seferi sadece Çerkezistan'dan 50 bin esir alınmasıyla sonuçlanmıştı. 1500-1650 arasında sırf bu iki kaynaktan yani Polonya-Moskov yurdu ile Çerkezistan'dan elde edilen köle nüfusunun yılda ortalama 10 binin üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlıların diğer büyük köle kaynağı ise Mısır'dı. Antalya limanına ait 1559 tarihli bir gümrük defterine bakılırsa Mısır'dan Antalya'ya deniz yoluyla yapılan ithalatın olanca çeşitliliği içinde erkek ve kadın zenci köleler en büyük yeri tutmaktaydı. Pek çok gemi sırf köle taşıyordu. Örneğin köle taciri, parantez içinde esirci, Seydi Ali, Mısır'dan bir seferde 18 zenci köle getirmişti. Antalya üzerinden ithal edilen zenci köleler Anadolu kentlerine özellikle de Konya ve Bursa'ya dağılıyordu. Beyaz köleler ise Antalya'dan gemiyle Suriye ve Mısır'a sevk ediliyordu ve sayıları çok daha azdı. Bütün sanayi öncesi toplumlar gibi Osmanlı Devleti de her türlü girişimi insan gücüne dayandırıyor. Bütün bu girişimler ise sürekli ve düzenli bir köle akışını gerekli kılıyordu. Köle emeği yalnız imparatorluk ordusu ve donanmasına değil muazzam bayındırlık işlerine ve taşımacılığa da insan gücü sağlamaktaydı. Ancak bu alanlarda dahi seçkinlerin kalabalık kapı halkları bir yana bırakılırsa köle emeği zaman içinde çeşitli nedenlerle azalma gösterdi. 17. yüzyıldan itibaren sultanın merkezi otoritesi zayıflarken savaşlar da eskisi kadar başarılı olmamaya başladı. Aynı zamanda kaçak kölelerin izini sürmenin giderek zorlaşması köle fiyatlarının fırlamasına yol açtı. Sayfa 343. Bursa, İstanbul, Akkerman, Lviv güzergahı. Lviv ile Akkerman arasında Bogdan üzerinden geçen ticari trafiğin varlığına ilişkin en eski veriler 14. yüzyıla aittir. 1386'da Cenovalılar Bogdan Voyvodalığı'nın aşağı kesimleriyle ticari ilişki kurmanın yollarını arıyorlardı. O sırada bu bölge Dimitri adında bir Hristiyan Tatar prensinin yönetimi altındaydı. Lviv tacirleri de 1409'da burada ticari imtiyazlar almışlar. Cenevalılar da 2 yıl sonra Akkerman'da ilk ticaret merkezlerini açmışlardı. Karabiber, ipek ve ipekli kumaşlar gibi Doğu emtiyası ile Yunan şarapları artık Peralı Cenovalılar tarafından Kırım üzerinden Akkerman'a ithal ediliyordu. Daha bu dönemde Polonyalıların, Almanların, Ermenilerin, Yahudilerin ve Tatarların yanı sıra Ruslar da Bogdan yolu üzerinde oldukça faaldiler. Ancak üstünlük 1402'de tüm Rutenya'da ticaret imtiyazını elde etmiş olan Ermenilerdeydi. Ve bu egemen konumları 15. yüzyıl boyunca sürüp gitti. Akkerman Lviv yolu üzerinde her kervanbaşı bir Ermeniydi. Osmanlıların güney-kuzey ticaretini kontrol altına almaya çalışmaları aşağı Tuna iskeleleriyle Akkerman'ın bu ticaretin başlıca mahreçleri olarak sivrildiği 15. yüzyıl başlarına dayanır. Daha 1. Mehmet döneminde Osmanlılar 1420'de Kili ve Akkerman'ı ele geçirmeye kalkıştılar. Bundan önce 1417'de Tuna'nın sol yakasındaki Ciurciu yani yer göğü almak suretiyle kilit bir mevziye kavuşmuşlardı. Aynı dönemde Macarlar da aşağı Tuna'nın ne kadar önemli olduğunu kavramışlardı ve burayı ele geçirmeye çalışıyorlardı. İlginçtir ki Altın Ordu Hanı Ulu Muhammed 1428'de 2. Murad'a el ele verip toprakları arasında kalan Ulah kafirini birlikte ortadan kaldırmayı önermişti. Daha sonraki dönemlerde bu işbirliği politikasını Kırım Hanları sürdürecektir. Tuna ve Transilvanya üzerinden Karadeniz ile Doğu Orta Avrupa arasındaki trafiğin kapısı durumundaki Kili, böylece 15. yüzyıl boyunca Macaristan ile Osmanlılar arasındaki en önemli mücadele konularından biri haline geldi. Osmanlılar Eflak üzerindeki üst egemenliklerini koruyabildikleri sürece Kili'yi de denetim altında tutabiliyorlardı. Osmanlıların Eflak Voyvodası 2. Dan'a sefer açmış olmalarını fırsat bilen Bogdanlılar, 1428'de Kili'yi işgal etmekle Macaristan'ın Karadeniz'e çıkmasının önünü kesmiş oldular. Buna karşılık 1448'de Janos, parantez içinde Janos Hunyadi, Kili'yi kendi vasalı olan Eflak Voyvodası'na iade etmesi için Bogdan'ı zorlayıp bir Macar garnizonunu da kente yerleştirdiler. Bunun üzerine Osmanlılar Kili'ye saldırılarını tazelediler. İlginçtir ki bu harekata bir Osmanlı filosu da katıldı. Giderek büyüyen bu ticari ve mali çıkarlar nedeniyle gerek Macaristan, Osmanlı Devleti ve Polonya, gerekse yerel hükümdarlar ve Cenovalılar karmaşık bir ilişkiler ağına taraf olmuş bulunuyorlardı. Tampon devletler konumundaki Eflak ve Bogdan büyük güçlere karşı son derece dikkatli ve hesaplı bir politika gütmekteydiler. Cenova'nın ticaret tekeli yüzünden Bogdan Voyvodaları 15. yüzyılın başlarından itibaren Cenovalılarla çatışmaya başlamışlardı. 15. yüzyılda Akkerman, Kefe ve Azak (parantez içinde Azov) ile birlikte Karadeniz'deki Cenova ticaret merkezlerinden biriydi. Voyvodalar, Cenovalıların deniz aşırı ticaret tekelini kırmak için Venediklilere ticari imtiyazlar tanıdılar. Bunun üzerine Venedik Senatosu Karadeniz Mudası'nın (parantez içinde konvoyunun) Akkerman'a da uğramasına karar verdi. Ancak burada ticaret yapmanın karlı olmadığı ortaya çıktı ve bu plan terk edildi. Bu tarihlerde Bogdan Voyvodası Ermenilere ve Ulahlara meylediyordu. Nihayet 1455'te Voyvoda Petru, Osmanlıların Pera'yı işgal etmelerinden yararlanarak Dinyeper ağzındaki Cenova Kalesi Lerici'yi ele geçirdi. Genel çizgileri itibariyle yerli tüccarı korumaya yönelik bu aktif politika, Bogdan yolunun önem kazanmasından ve Karadeniz'de bölgesel ticaretin Cenova kolonileri aleyhine büyüyüp gelişmesinden büyük ölçüde sorumluydu. Lviv kentine ait hukuki belgeler, Doğu emtiyasını bu Bogdan yolundan kuzeye pompalayan başlıca antreponun Bursa olduğunu ortaya koymaktadır. Pera ve Kefe'de oturan Cenovalı tüccar, Akkerman ve Bogdan'ın başkenti Suceava tüccarı, hatta bizzat Lvivli tüccar Doğu emtiyasını doğrudan doğruya Bursa'dan temin ediyorlardı. Ermeniler ile Pera'daki Cenovalıların bu trafikte ağır basıyor gözükmelerine karşın, Ulahlar ile Lvivli tüccar da Pera'ya ve Bursa'ya kadar gelip alım yapabiliyordu. Örneğin 1449'da Lviv'den Johannes Simichfal adında bir tacir Bursa'ya uğrayıp 4000 duka altını değerinde karabiber satın almıştı. Aslında Simichfal, Bogdanlı başka bir taciri kendisine Akkerman'da satılmak üzere mal vermiş olan Suceava'dan Petru Manu'yu temsil ediyordu. Anlaşılan yükte ağır, pahada hafif yerli ürünler Akkerman'da satılıp buradan gemiyle İstanbul'a veya Sakız'a sevk ediliyor. Sonra bu ticaretten elde edilen para Bursa pazarından Doğu emtiyası alımında kullanılıyordu. Herhalde bu örnek söz konusu ticaretin olağan örüntüsüne ışık tutmaktadır. Öte yandan Bursalı ve Suriyeli Müslüman tüccar da Lviv'de faaliyet gösteriyordu. Belgelerde Galata'dan Canovalı Barnabas ile ilişki içinde Lviv'de ticaret yapan Damaskolu, parantez içinde Dımışk, Şamlı, Bubekr adında biriyle yoldaşı Hacı Ahmet'e rastlıyoruz. Dolayısıyla Kral Ladislas'ın 6 Temmuz 1444 tarihli ticaret imtiyazında Lviv'de toptan alışveriş yapmasına izin verilen tüccar arasında Müslümanları da parantez içinde Besermeni, Saraceni, Pagani saymasına şaşmamak gerekir. Aynı belgede Müslümanların yanı sıra Rum, Ermeni, Tatar, Yahudi ve İtalyanlardan da söz edilmekte. Bursa'dan karabiber, ipek ve ipekli kumaş satın alan tüccarın ön safında Pera'daki Cenovalıların yer aldığı Pera'nın da Kefe, Lviv, Kili ve Akkerman'dan gelen tüccar açısından bu tür emtianın başlıca antroposu haline gelmiş olduğu anlaşılmaktadır. 1480'li yıllara ait Bursa kadı sicillerinde Bursa'da iş yapan bir dizi Frank, parantez içinde İtalyan, tacirinden söz edilmesi de bu durumu doğruluyor. Tabii Doğu emtiyasını çok daha ötelere Kuzey Karadeniz limanlarına nakleden Cenovalı tüccar da vardı ama görünüşe bakılırsa daha 15. yüzyıl ortaları kadar erken bir tarihte bile onlar yerliler karşısında geri çekilmekteydiler. Dipnot: Kefe'de 1386'ya gelindiğinde Cenovalılar Karadeniz ticaretinde yerel trafiği artık yerli yani Rum, Ermeni ve Tatar kaptanlara bırakmak zorunda kalmışlar ancak deniz aşırı büyük ticaretin tekelini gene de kendi ellerinde tutmuşlardı. Bakınız Ballard 1978 2 sayfa 572. Bundan böyle Doğu emtiyasını Pera'dan Akkerman'a ve Lviv'e çoğunlukla Ermeniler ile Lvivli Almanlar taşıyacaktır. Gerek Kırım'da, gerekse Eflak, Boğdan ve Polonya'daki ticaret merkezlerinde yerleşen Ermenilerin herhalde bu dönemde çok önemli bir işlevi vardı. Doğu Anadolu'dan ve Kırım'dan göçüp geldiklerinden Türkçe konuşan bu Ermenilerin birçoğu Türk isimleri de taşıyor ve Osmanlı yönetimindeki bölgelerde rahat hareket edebiliyorlardı. Bursa, Galata ve Kefe'nin kadı sicillerinde onlara ticaret yaparken sık sık rastlıyoruz. Bogdan Voyvodalarına tacir, danışman ve paralı asker olarak hizmet eden bu Ermeniler 15. yüzyılda Bogdan yolunun tutulmasında kilit bir rol oynamışlardır. Her halükarda bu durum Karadeniz'deki İtalyan nüfuzunu tasfiyeye yönelen ve 15. yüzyılın ikinci yarısında bölgeye Osmanlıların egemen olmasıyla birlikte iyiden iyiye hız kazanan bir siyasi gelişimin başlangıcıydı. Nitekim 1480-1500 dönemine ait Osmanlı gümrük defterleri yerli tüccarın Müslüman Türklerle birlikte artık hepsi Osmanlı tebaasından olan Ermeni, Rum ve Yahudilerin mutlak üstünlüğünü yansıtmaktadır. Ancak iş bölgenin uzak mesafe ticaretine geldiğinde buğday, tuzlanmış balık, havyar, bal mumu, deri ve post ve köle ihracatında Cenovalıların önde gitmeye devam ettikleri kaydedilmelidir. 1441-48 yıllarına ait Lviv belgelerinde bu ticarette 3 ayrı mal kategorisinin varlığı saptanabilir. Bunlardan en hacimlisi Boğdan, Kili, Akkerman yöresinin doğa ürünlerinden yani buğday, balık, havyar, büyükbaş hayvanlar ve deri ve postlar ile bal mumundan oluşuyordu. İkinci kategoriye Doğu emtiyası yani esas olarak karabiber, Bursa ipeklileri, Ege şarapları, pamuk, halı ve kilimler dahildi. Kuzeyde Bursa'nın pahalı brokarlıları, lüks dokumalar olarak prensler ve diğer seçkinlerce özellikle tutuluyordu. Boğdan'ın Polonya kralına ödediği haracın içinde bu kıymetli kumaşlar da yer almaktaydı. Üçüncü mal kategorisi ise Flandır'ın, İngiltere'nin, Floransa'nın, Silezya'nın, Gorlitz, Gorlice ve Polonya'nın iyi kalite yünlüleri ile gene Orta Avrupa ve Güney Almanya'da imal edilen madeni eşyayı içermekteydi. Bunlar Osmanlıların yüksek değer biçtiği belli başlı ithal ürünleriydi. Lviv'in Bursa'dan yaptığı ithalatın esas olarak Ermenilerin elinden geçmesine karşılık Batı kökenli malların Osmanlılar yönünde ihracı Lviv tüccarının denetimindeydi. İşlemler çoğunlukla kredili olarak gerçekleştiriliyor, takasa dayalı değişimlerden de söz edildiği oluyordu. Osmanlı diyarları ile Eflak, Boğdan ve Polonya arasındaki ticari ilişkilerin yoğunlaşması Venedik ve Macar altın paralarının yanı sıra Osmanlı sikkelerinin yani gerek akçenin gerekse Türk altınlarının da giderek artan ölçüde kullanılmasıyla el ele gidiyordu. Boğdan da Venedik Duka altınlarını taklit ettiklerinden olacak Dukatin veya Turkis diye anılan Osmanlı altın paralarından ilk defa 1431 yılında söz edilmektedir. Lviv'de de bu Osmanlı altınları hayli geniş bir dolaşım alanı buluyordu. 1455'te Bogdan Voyvodası bir para reformu yapıp Bogdan sikkesini Osmanlı akçesine göre ayarladı. Eflak Voyvodası da 1452'de benzer bir reform yapıp Macar sistemini terk etmişti. Her iki olayda asıl amaç Tuna beyliklerine ait paraların Osmanlı piyasalarında geçmesini sağlamaktı. Konstantinopolis'in ve Pera'nın düşmesinin ardından güneyden gelen trafik bütünüyle Osmanlıların kontrolüne girmiş bulunuyordu. Güney ile kuzey arasındaki ithalat ve ihracat Kili ve Akkerman'dan geçen bu trafiğe mutlak surette bağımlı olduğundan Boğda'nın ekonomik varlığını korumak için Voyvoda'nın sultanla iyi geçinmekten başka çaresi yoktu. Sultan da kendi açısından bu trafiğin gerek Bursa için gerekse yeni başkenti İstanbul'un ihtiyaç maddeleri ve refahı için taşıdığı önemi görmüş olmalıdır. Herhalde Osmanlıların 1454'te Akkerman'a denizden saldırmaları üzerine Petru Aron bir haraç anlaşması imzalamakta gecikmedi. II. Mehmet'in 1456'da Akkerman tüccarına tanıdığı imtiyaz ise Osmanlı-Polonya ticaretinin vazgeçilmez halkasını oluşturdu. Bu belgede şöyle deniyordu. Onun, parantez içinde Petru'nun topraklarından Akkerman tüccarı gemilerle gelip Edirne, Bursa ve İstanbul'da alım satım yapmak suretiyle ticari faaliyette bulunabilirler. Parantez içinde yemin ederim ki benim adamlarım, beylerim, subaşılarım, sipahilerim veya başka her kimse canlarına da mallarına da zarar vermeyecektir deniyordu. Büyük Stefan döneminde parantez içinde 1457-1504 Boğdan ile Osmanlılar ve Polonya arasındaki ilişkilerde görülen yönlenmeler esas olarak mali ve ekonomik çıkar hesaplarına bağlanabilir. Stefan'ın gerek Osmanlı İmparatorluğu'yla gerekse Polonya ile ilgili dolaysız ekonomik çıkarları 1460-70 döneminde her iki efendisiyle uzlaşıcı ilişkiler içinde olmasını zaruri kılıyordu. Bu politika Osmanlı İmparatorluğu ile olan ticaretinin büyümesini sağladı. 1460'ta Lviv tüccarına transit ticaretinde tam bir serbestlik tanıması ise hem 2. Mehmet'in Petru Aron'a tanımış olduğu ticaret özgürlüğünü hem de 1460 tarihli Osmanlı-Polonya Ticaret Sözleşmesi'ni bütünleyen bir adımdı. Stefan bu trafikten gümrük olarak her yıl hatırı sayılır bir gelir sağlıyordu. Gerek ulah gerekse Türk tacirler kıymetli karabiber ve kumaş yükleri için sınırda araba başına 2 Türk altını ödemek zorundaydılar. 1465'te Voyvoda Stefan Kili'yi ele geçirmek ve Akkerman üzerindeki egemenliğiyle birleştirmek suretiyle bir yandan Orta ve Doğu Avrupa ile Karadeniz arasında öte yandan Osmanlı güneyi ile Polonya arasındaki trafiği tamamen kontrolüne almış oldu. Boğda'nın, Macaristan'ın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun taraf olduğu 1458-1462 Eflak bunalımının anlaşılan ekonomik bir temeli vardı. Eflak Braşov güzergahı, bakınız sayfa 350-355, Boğdan güzergahı ile rekabet içindeydi. Ve 1465'ten önce Eflak'a ait olan Kili Limanı bu ticarette kilit bir rol oynamaktaydı. Eflak tüccarı, Orta ve Doğu Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki uluslararası Tuna ticaretini neredeyse tekerlerine almışlardı ve trafiği Lviv-Akkerman hattından kendi topraklarına kaydırmaya çalışıyorlardı. Vlad Drakul, 1439 tarihli imtiyaz belgesinde yalnız Eflak'ta değil, Türk topraklarında da serbest dolaşım sözü vermişti. Derken Eflak Voyvodası Kazıklı Vlad Drakul, parantez içinde 1448-1456-62 ve 1466 ticari gelirden daha büyük bir pay almaya heveslendi ve Eflak tüccarının çıkarlarının koruyucusu kesildi. Macarların desteğiyle üst beyi konumundaki sultana baş kaldırdı ve 1458'de bir Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattı. Daha sonra 1461-62'de sultanın Trabzon seferine çıktığı sırada Tuna'nın sol yakasındaki Osmanlı köprü başı Ciyurcu'yu ele geçirdi ve nehir üzerindeki bir dizi Osmanlı iskelesini yakıp yağmaladı. Ancak Eflak'ın Macaristan ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 1394'ten itibaren ikili nazik bir vasallıkta ifadesini bulmuş olan konumu, sonunda 2. Mehmet'in 1462 seferiyle Osmanlılar lehine yeni bir çözüme kavuşmuş oldu. 1462 yazında 2. Mehmet, Eflak Macaristan ticaretinin başlıca limanı olan Bralya'yı, yani İbrail'i yakıp yıkarak ve bir Macar garnizonunca savunulan Kili'ye hem Osmanlı donanmasıyla hem Boğdan birlikleriyle saldırarak öcünü aldı. Sultanın Eflak tahtına çıkardığı 3. Radu'da, parantez içinde 1462-74, Osmanlıların sadık bir vasalı oldu. Böylece sultan Macar sızması ve rekabetine karşı aşağı Tuna Havzası'ndaki Osmanlı mevzilerini ve ticari çıkarlarını pekiştirmiş oluyordu. Daha önce de kaydettiğimiz gibi bundan 3 yıl sonra bu sefer Boğdan Voyvodası Kilik'i alıp bu ticareti tamamen kendi kontrolüne geçirmeyi denedi. Anlaşılan Osmanlılar Stefan'ın vasallıkta sadık gözükmesine ve Osmanlı tebaasının ticari çıkarlarının zarar görmeyeceğine dair güvence vermesine bakarak bu yeni durumu kabullenmeyi yeğlediler. Bir yandan Bursa'dan Tuna üzerindeki Osmanlı iskelelerine uzanan İpek ve Baharat Karayolu üzerinde, diğer yandan Macaristan'a giden Braşov-Nagyvarat yolunun ortasında bir aracılık rolü ve konumunda kalmak Eflak açısından onun hem Osmanlılara hem Macaristan'a çifte bağımlılığını zorunlu kılmıştı. II. Mehmed'in güney-kuzey ticaretinin Akkerman, doğuda Kefe, batıda ise Kili ve Tuna iskeleleri dahil bütün mahreçlerini tamamen kendi denetimine almak istemesi nedeniyle Boğdan Voyvodası'nın sultanla iyi ilişkileri 1475'ten itibaren kötüleşti. Kefe ile Kuzey Karadeniz'deki diğer Cenova kolonileri aynı yıl fethedildi. Osmanlıların Kili ve Akkerman'ı da 1484'te fethetmelerinin ardından bir yanda Osmanlılar, diğer yanda Boğdan ve Polonya arasında açık savaş hali başladı. Bu arada Polonya vasallığına girmiş olan Boğdan Bey'i Stefan, önceleri Osmanlı baskısına direndi. Ancak sonunda varlığının Osmanlılarla uzlaşmaya ve sultana tabiyetini yenilemeye bağlı olduğunu anladı. Polonya geçici barış anlaşmalarına karşın gerek Boğdan'a gerekse Dinyester'den Dinyeper'e kadar Karadeniz kıyı şeridine hakim olma arzusunu hiçbir zaman yitirmemişti. Litvanya 15. yüzyıl başlarında Grand Duke Witold'un geçici bir süre işgal etmiş olduğu bu bölge üzerinde hak iddialarını sürdürüyordu. Polonya Kralı John Albert'in parantez içinde 1492-1501 Boğdan güzergahı ile Kili ve Akkerman limanlarının kontrolünü ele geçirme planı Stefan'ı Osmanlılarla daha yakın işbirliğine itti. 1497'de John Albert Boğdan'da ezici bir yenilgiye uğradı. Ertesi yıl Stefan'ın kuvvetleri Silistre Sancakbeyi Bali Bey'in kumanda ettiği akıncı birlikleriyle beraber Polonya topraklarına karşı düzenlenen büyük bir akına katıldı. Daha sonra 1. Süleyman döneminde de Osmanlıların Polonya ile barış ve dostluk koşullarından biri daima aralarındaki yazışmalara yansıdığı kadarıyla Akkerman ile Lviv arasındaki yollarda Osmanlı tüccarının güvenliğinin sağlanması olacaktır. Buna karşılık Polonya tarafı Osmanlı İmparatorluğundan gelen çoğunlukla Rum ve Ermeni tüccarın normal güzergahın dışına çıktığından, gümrük karakollarına uğramadığından ve ıssız bölgelerden geçip gittiğinden şikayet ediyordu. 16. yüzyıl boyunca Boğdan yolu üzerinde güvenlikten sürekli kaygı duyulmaktaydı. Aslında bu mücadele sadece Akkerman-Lviv güzergahı üzerinde değil, Dobruca ile Kırım Hanlığı arasında uzanan Bozkır Kuşağı dahil çok daha geniş bir bölge üzerinde dönüyordu. Bu kesimde Polonya'nın sınır bölgesi Kazakları ile Akkerman-Dobruca steplerinin Tatarları, Bozkır'ın kontrolü uğruna amansız bir kapışma içine girmişlerdi. Bu yüzden 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı ve Polonya devletleri arasında uzun bir dizi çatışma baş gösterecektir. Sayfa 349. Kili ve Akkerman. 1484 yılına gelindiğinde Osmanlılar Kuzey Karadeniz'in en önemli 3 limanını Kefe, Kili ve Akkerman'ı artık tamamen kendi denetimleri altına almış bulunuyorlardı. Bu limanlar Boğaz içinde hızla büyüyen başkentleriyle Doğu Avrupa arasındaki ticaretin antrepoları olarak gelişip büyüyecektir. Kefe'nin Doğu Avrupa açısından ne kadar önemli bir rol oynadığını daha önce görmüştük. Osmanlı döneminde Kili ve Akkerman limanlarından yapılan ticaret içinse 1495-1504 yıllarına ait Osmanlı gümrük defterleri başlıca kaynaklarımız arasındadır. Bu kaynağa bakılırsa büyük gemiler İstanbul'dan başlayıp sırasıyla Sinop, Kefe, Akkerman ve Kili'ye uğrayarak Karadeniz'i turluyor ve tekrar İstanbul'a dönüyordu. Bu dönemde Kuzey Karadeniz'de Kefe, Akkerman ve Kili ile güney kıyılarındaki Trabzon, Sinop, Samsun ve İstanbul limanları arasındaki deniz trafiğinde çalışan gemi kaptanlarının çoğu Trabzonlu Kosta, Trabzonlu Papaz, Misivrili yani Gelibolulu Ali ya da Samsunlu Menteşe gibi isim ve lakaplarının da tanıklık ettiği üzere Rum ve Türktü ve hepsi Osmanlı tabiyetinde bulunuyordu.